Ayrım 15, sayfa 141. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. Güney kesimde Reagan'ın tayları kol gezmekteydi. Politikacı gangster işbirliğinin tipik bir örneğiydi bu grup. Çoğunluğunu mezbahaların bulunduğu mahalleden yetişen İrlandalıların oluşturduğu, yaşları 18 ile 30 arasında değişen Reagan'ın tayları, asıl adıyla Reagan Atletizm ve Yardım Derneği, vaktiyle Morgan Atletik Kulübü adında bir amatör beyzbol takımıydı. Takımın yıldız oyuncusu Frank Reagan adında politika anlayışı oldukça gelişmiş, canlı, sağlıklı bir delikanlıydı. 1902 yılı geldiğinde üye sayısı 160'a yükselmiş olan kulüp, faaliyetlerine futbol, rugby, güreş, atletizm gibi sporları ve çeşitli sosyal çalışmaları içine alacak biçimde genişletmişti. Kulübe para sağlamak amacıyla her yıl bir müsamere, bir piknik, bir de balo düzenlenirdi. Özellikle baloda çok içki içildiği, ahlaka aykırı davranışlarda bulunulduğu iddiası mahalli reform grupları tarafından sık sık tekrarlanırdı. Bu faaliyetlerden edinilen paralarla Reagan ve Demokrat Parti'nin öteki bazı spor severleri tarafından yapılan bağışlar sayesinde kulüp South Halstead sokağında bir bina edindi. Binada bir jimnastikhane, bir balo, bir de bilardo salonu vardı. Her yıl Santa Fe Parkı'nda yapılan çılgın pikniklerin 1908 yılına rastlayanında kulübün başkanının kim olacağı konusunda çıkan bir arbededen sonra kulübün adı değişti. Reagan başkan olmuştu. Beyzbol takımının adı Reagan'ın tayları oldu. Zamanla basın ve halk kulübün bütün üyeleri için aynı adı kullanmaya başladı. Acımasızlığına, İrlandalılara özgü tatlılığını da katan Reagan, Demokrat Parti saflarında çabuk yükseldi. İl Genel Meclisi üyeliğine seçildi. Böylelikle şehrin yönetici kadrosuna katılmış oluyordu. Başında bulunduğu kulübü partinin en önemli unsurlarından biri durumuna getirdi. Öylesine genişlemişti ki üstelik mottosu "Bana vuran 2000 kişiye vurur" olmuştu. Buradan yetişenler arasında ünlü sporcular olduğu gibi belediye meclisi üyeleri, bölge saymanları, polis komiserleri, şerifler, önemli memurlar da vardı. Bu arada yığınla cani yetiştirmişti. Örneğin Cicero'daki Pony Inn adlı meyhanenin sahibi Harry Madigan seçimler sırasında 8 ayrı adam kaçırma ve öldürme niyetiyle saldırı suçuyla itham edilmiş ama kulübün koruyuculuğu sayesinde hiçbiri yüzünden kovuşturulmamıştı. Sonra dinamit Joseph Brooks vardı, o da meyhaneciydi. Fıçı göbekli bir taşralı, hemen her zaman sarhoş, hemen her zaman cinayet işlemeye hazır bir adam. Bunların yanı sıra bir sürü cinayet dolayısıyla aranan tabancalı William McPadden, iki adam öldürmüş olmasına rağmen şerif yardımcılığına atanan Danny McFall, Güneyleri geride bırakacak kadar ırkçı olan boks hakemi Yiddles Miller, 7 kez tutuklanıp 2 kez ceza giyen, her ikisi de çok hafif suçlardan, kumarbaz, haydut, kiralık katil Stubby Hugh McGovern, kendi ufak çetesini örgütleyen Ralph Sheldon yer alıyordu Reagan'ın yanında. Taylar tırmandığı merdivenin her basamağında yumrukları ve kurşunlarıyla desteklemekteydiler Reagan'a. Başka seçim bölgelerinde ihtiyacı olan başka adaylardan da esirgemezlerdi yardımlarını. Chicago'nun her yanında il genel meclisinden eyalet meclisine kadar her türlü seçim koltuğunun adayı başarısını ya da yenilgisini taylara borçluydu. "Biz bir sandık yerine geldik mi?" diye konuşmuştu aralarından biri. "Herkes kaçar." Aşırı ırkçı ve %110 oranında Amerikalı olan taylar, ayrıca Chicago'nun beyaz nüfusunu zencilere karşı korumakla görevli saymaktaydılar kendilerini. 1919 yılının dayanılmaz Haziran sıcağında gölde yüzen bir zenci çocuğu farkında olmadan yalnızca beyazlara ayrılmış sulara geçmişti. Kıyıdaki beyazlar hemen taşlamaya başladılar kendisini. Çocukcağız bir sala tırmanmayı başardı ama atılan koca bir kaya parçası yeniden göle düşürdü onu. Çocuk boğuldu. Güney kesimde ırklar arasında uzun zamandan beri süregelen gerilim o gece birden patlak verdi. Kavga başlamazdan hemen önce Halstead sokağından gelen küstah bir genç bir grup zenciye şöyle demişti. Daha sonra zencilerin verdikleri ifadeler anlaşılmıştır. ''Bana bakın, karşınızdakilerin Reagan'ın tayları olduğunu unutmayın. Halstead ile Cottage Grove arasında tam 2000 kişi varız ve bu bölge bizden sorulur ona göre.'' Bundan sonra başlayan kavgalarda taylar zenci mahallesine çılgınca daldılar, tabancalar, bombalar, meşaleler taşıyorlardı. Gördükleri zencilere ateş ettiler, evlerini dinamitlediler, dükkanlarını yağma ettiler. Çoğu Birinci Dünya Savaşı'nda görev almış olan zencilerse eski ordu tabancalarını ellerine aldıkları gibi karşı saldırıya geçtiler. İçinde beyaz gördükleri arabaları, tramvayları devirdiler, beyazlara ait binaları yakıp yıktılar. Korkunç dövüş 4 gün sonra son bulduğunda 14 zenci ile 20 beyaz ölmüş, her iki taraftan 500'den fazla yaralı kalmıştı geriye. Ulusal içki yasağı çıktıktan sonra Reagan taylarının Ralph Sheldon tarafından yönetilen kolu çeşitli işlerine bir de içki imalatçılığı ekledi. Güney kesimin en güneyinde O'Donnell kardeşler vardı. Batı kesimdeki O'Donnell kardeşlerle ilişikleri yoktu. Spike Ed, Steve, Walter ve Tommy çocukluklarından beri çeşitli kanunsuz işler yapmış olan kardeşler, özellikle yan kesicilikte, ev hırsızlığında, sokak soygunculuğunda, banka soygunculuğunda, politik terör hareketlerinde başarılıydılar. Kardeşlerin en büyüğü aynı zamanda çetenin başkanı olan Spike, serseri görünüşlü, matraklığa meraklı, puantiye papyonlar takan bir adamdı. Cinayet sanığı olarak 2 kez yargıç karşısına çıkmıştı. En az yarım düzine daha adam öldürdüğünden şüpheleniliyordu. Laftan anlamayan rastlarsanız derdi adamlarına, copları çıkarın hemen. St. Peter's Katolik Kilisesi'nin ondan daha dindar bir müdavimi yoktu. Torrio bütün şehri içine alan çeteler arası örgütünü hazırlarken O'Donnell kardeşleri de dikkate almalıydı. Ama hayatında yaptığı ender taktik hatalarından birini yaptı ve onları hesaba katmadı. Bu yanlışlığı ileride pahalıya mal olacaktı kendisine. O sırada başlarında bir liderleri olmadığı, ortalıkta başıboş dolaştıkları için ciddiye almamıştı onları. Kardeşler başlarında büyük ağabeyler olmadan hiçbir iş yapmazlardı ve de Spike O'Donnell gündüz gözüyle giriştiği bir banka soygununa ötürü 5 yıllığına Joliet cezaevine yollanmıştı. Ancak 5 yıl hapislerde çürümeye hiç niyeti yoktu Spike'ın. Çok çeşitli politik ilişkilerinden yararlanacaktı elbette. Affedilmesi için valis Moğol'a mektup yazanlar arasında 6 eyalet senatörü, 5 eyalet milletvekili, bir de ağır ceza yargıcı vardı. O'Donnell kardeşler ağabeylerinin serbest bırakılmasını beklerken aç kalmamak için 4-2'liye kapılandılar. Torrio ile Capo'nun ayak işlerini görmeye başladılar. Yeni patronlarına karşı besledikleri hınç her geçen gün biraz da artıyordu. Ulusal içki yasağı çıktığında Chicago'nun en belli başlı çeteleri bunlardı işte. Bunların eskiden beri süre gelen ve de yeni akıl almaz kazanç kapıları açıldığında daha da keskinleşen etnik, politik ve ticari karşıtlıklarına, anlaşmazlıklarına rağmen 3 yıl gibi uzun bir süre barış içinde yaşamaları, daha da önemlisi birkaç istisna dışında Torrio'nun liderliğini kabul etmeleri, küçük New Yorklu'nun nedenli becerik bir siyaset ve iş adamı olduğunu gösterir. 7. Bölüm Al Capone, Antikacı. Chicago telefon rehberinde böyle yazılıydı. Ayrıca kartvizit de bastırmış, üzerine şunları yazdırmıştı. Alphonse Capone, kullanılmış eşya ticarethanesi, 2220 South Wabash Caddesi ve 4-2'linin bitişiğindeki dükkanın ön bölümünü bir sürü işe yaramaz döküntüyle doldurdu. Bunları satmak gibi bir çabası yoktu. Herhangi bir şey sormak için telefonla arayan koleksiyoncular ya telefonlarına hiç karşılık alamaz ya da bugün kapalıyız cevabıyla karşılaşırlardı. Capone kanunsuz işlerini saklayacak bir maske olarak kullanmaktaydı dükkanı. Kanunsuz işlerini yürütmekte öyle büyük bir başarı göstermiş, güvenilir bir yardımcı olduğunu öylesine kesinlikle ispatlamıştı ki, Torrio 4 ikilinin yönetimini doğrudan doğruya ona bırakmaktan başka bütün genel efkarlarının %25'ini de bağışladı. 1920 yılında 25 bin dolar ediyordu bu. Torrio içki yapım ve dağıtım işi de kâra geçer geçmez işletmenin %50 hissesini Capone'a devredeceğine söz verdi. Ta eski New York günlerinden beri birbirlerine karşı sevgileri, güvenleri olmuştu. Birbirlerini tamamlıyorlardı bir yerde. Ufak tefek, soğuk, sessiz, içine kapanık şiddet hareketlerini ancak kurnazlık işe yaramadığı zaman boyun eğen yaşlı adamla iri yarı, girişken, zevke, eğlenceye düşkün, hiçbir şeyden korkmayan, çabuk öfkelenen genç adam. Birlikte çalışmaya başlamalarının ikinci yılı dolmadan aralarındaki patron-işçi ilişkisi yok olmuştu. Her bakımdan iş ortaklarıydılar artık. 1920 yılının Kasım ayında kötü bir haber geldi Capone'a. Babası uzunca bir süreden beri kalp hastalığı çekmekteydi. Berber dükkanını kapatmak zorunda kaldığından beri yeniden işçi olarak çalışmaya başladığından durumu gün geçtikçe kötülemekteydi. 14 Kasım akşamı evinden bir iki adım ötede bulunan bilardo salonuna, hani bir zamanlar Al'in zafer üstüne zafer kazandığı salon kadar gitmiş, oyun seyrederken yere yuvarlanıvermişti. Hemen evine taşımışlardı adamcağızı ama hekim yetişemeden hayata gözlerini kapamıştı. 52 yaşındaydı. Ölüm nedeninin miyokart enfarktüsü olduğunu söyledi hekim. Teresa Capone Al iyi çocuktur derdi hep. Kendi açısından haklıydı da. Dul kalınca Al ona da kardeşlerine de kucağına açmış, hepsini birer birer olanakları el verdikçe yanına Chicago'ya aldırmıştı. Jim'den başka hepsini tabii. En büyük oğlanın nerede olduğu, ne olduğu hala bilinmiyordu. Al ailesini bir eve yerleştirdi, geçimlerini üzerine aldı. Büyük oğlanları işe yerleştirdi. Kısaca İtalyan aile geleneklerine uyarak elinden geldiğince baktı onlara. Bir süre sonra babasının kemiklerini New York'taki mezardan çıkarttırarak Chicago'ya getirdi. Mount Olivet mezarlığında bir yer alarak çok güzel, yani siyah mermerden bir mezar yaptırıp babasını gömdürdü. Chicago'ya ilk gelen ağabeyi, Jim'den sonra ailenin en büyük oğlu Ralph olmuştu. Brown takma soyadını almıştı o da. O sırada 28 yaşında olan Ralph, yeraltı çevrelerinde hepten tecrübesi sayılmazdı. İçki yasağının çıktığı ilk yıl boyunca Brooklyn'de bir meyhanede barmenlik yapmış, iki kez tutuklanmış, para cezası yemişti. Bununla birlikte kardeşleri arasında kanuna aykırı olmayan işlerde en uzun çalışan oydu. 11 yaşında okulu bıraktığı yıl Western Union'da telgraf taşıyıcısı olarak çalışmaya başlamış, daha sonra Al'ın bir zamanlar çalışmış olduğu mücellitte kağıt ve bez kesiciliği yapmış, tramvay sürücüsü, tezgahtar, gemi tayfası olmuştu. Amerika Almanya'ya karşı savaş açtığında gönüllü olarak Bahriye'ye yazılmış ama Paris adasındaki kamptan öteye gidememişti. Burada düz taban olduğu anlaşılınca kabul etmemişlerdi kendisini. Chicago'ya gelince Torrio Capone barlarından birinde barmenlik yapmaya koyuldu. Daha sonra Al'in yerine geçerek 4-2'liyi işletmeye başladı. Bir süre South Wabash Caddesi'ndeki apartman dairesinde Al ve karısı ile birlikte oturdu. Capone kardeşlerin kuzenleri olan ve Al'in ısrarları üzerine Chicago'ya yerleşen Charlie ile Rocco Fischietti de aynı yapının bir başka katında oturmaktaydılar. Bunlar da Ralph gibi Torrio Capone kuvvetlerinin yüksek rütbeli subayları arasına gireceklerdi. Annesini Chicago'ya getirmeye hazırlanan Al, South Prairie Caddesi üzerinde St. Columbana Kilisesi'nin hemen yakınında ağaçlık güzel bir arsa alarak iki katlı 15 odalı kırmızı tuğladan bir ev yaptırmaya başladı. 7244 numaralı evin ikinci katındaki misafir salonunun duvarları baştan aşağı ayna döşenmiş, kornişleri altın yaldızına boyanmıştı. Bütün banyo aksesuarı Almanya'dan getirtildi. Banyo küvetinin uzunluğu 2 metreydi. Arka taraftaki çıkmaz sokağa açılan bodrum kapısı çelikten yapılmıştı. Buradaki duvarlarda 30 santim kalınlığında betonarmeden olduklarından kurşun geçirmez niteliğe sahiptiler. Pencerelerdeki parmaklıklar bomba geçirmeyecek sıklıkta yapılmışlardı. Al annesi, iki kız kardeşi, karısı ve oğluyla ilk kattaki 7 odaya yerleşti. Velma Fezan adlı bir kızla evlenip biri oğlan biri kız iki çocuk sahibi olmuş olan Ralph'a ikinci kattaki 8 odayı verdi. Mafalda adındaki küçük kız kardeşine eve yakın olan özel bir kız okuluna Richard School'a yazdırdı. Capone bu okulu her yıl Noel sırasında ziyaret ederek Noel babacılık oynardı. Cadillac arabasına kurulur, içine şeker kutuları, meyve sepetleri, hindiler, her öğrenci ve her öğretmen için armağanlarla doldurur, gider, hepsini birer birer dağıtırdı. İki erkek kardeşi de aynı evde oturdular bir süre. İçkiye ve kadına aşırı derecede düşkün olan 18 yaşındaki Mitzi, daha Chicago'ya adım atar atmaz 1922'de uygunsuz davranışlardan dolayı tutuklanıp 5 dolar para cezası ödedi. Ondan 4 yaş küçük olan Matt örnek bir öğrenciydi. Al Marmion Askeri Lisesi'ne yolladı onu. Burayı bitirince de Pensilvanya'daki Villanova Üniversitesi'ne. 27 yaşındaki Frank Capone aileyi tamamlıyordu. Bütün kardeşler birbirlerine benzerlerdi. Hepsinin ağır tıknaz gövdeleri, basık yüz çizgileri vardı. Bir araya geldiler mi geviş getiren küçük bir yabani sığır sürüsünü andırırlardı. 1922 yılında Al Capone gerek yeraltı çevrelerinin gerekse polis çevrelerinin tanınmış kişilerinden biri olmuştu. Ama gazetecilerin tanıyacağı kadar önemli bir kişi olamamıştı daha. Öyle ki adı basında ilk yer aldığında ilk adı yanlış yazılmış, soyadı da gene yanlışlıkla babasının bir zamanlar bıraktığı soyadı olarak verilmişti. Alfred Capone. Kendi kendisinin en iyi müşterilerinden biri olan Al, içkiye ve kadına çok düşkündü. Bir Ağustos sabahının erken saatlerinde bütün gece sürmüş olan eğlenceden dönüyordu. Arabasını kendisi kullanmaktaydı. Yanında bir kız, arkada da 3 erkek arkadaşı vardı. North Wabash Caddesi'nden deli gibi inerek East Randall Sokağı'nı döndüğünde yol kenarında park etmiş bir taksiye çarptı ve şoförü yaraladı. Çılgın bir sarhoş öfkesiyle arabadan atlayıp şerif yardımcısı rozetini çıkardı. Politik çevrelerle olan yakın ilişkilerinin daha o zamandan başlamış olduğunu gösterir bu rozet. Tabancasını çekti ve Fred Krause adındaki şoförü vurmaya kalktı. O sırada geçen bir tramvayın sürücüsü silahını indirmesi için seslendi Capone'a. Bu sefer onu da öldürmekle tehdit etti. Bu arada 4 arkadaşı kaçtılar. Capone kimseyi vurmaya fırsat bulamadan polis ve can kurtaran geldi. Kan kaybetmekte olan taksi şoförünün yarası can kurtaran ekibi tarafından sarıla dursun, polis Alfred Capone'yi 3 ayrı suçtan gözaltına aldı. Otomobille saldırı, içkiliyken araba kullanmak ve silah taşımak. Bu 3 suçtan yalnızca biri bile normal bir adamı kilit altına sokmak için yeterliydi. Ama bu olayı izleyen 7 yıl içinde şerif yardımcısı Capone hakkında açılacak hemen bütün davalar gibi bu da mahkemeye bile intikal etmedi. Capone duruşma salonuna adımını bile atmadı. Dava düşmekle de kalmadı, ayrıca olay polis kayıtlarından silindi. Ulusal içki yasağı çıktığında bira fabrikatörlerinin izleyebilecekleri 3 yol vardı. Yasağın dışında kalan yarı bira imaline geçebilirlerdi. Yani normal olarak içinde 3 ya da 4 derece alkol olan bira yerine alkol içeriği yarım dereceye düşürülmüş olan içkiden yapıp satabilirlerdi. Ya da büyük maddi zararları göze alarak fabrikalarını kiraya verebilir ya da doğrudan doğruya satabilirlerdi. Üçüncü yol ise gangsterlerle işbirliği yaparak kendi fabrikalarına gizli ortak olmaktı. Bu yola saptıkları takdirde sermayeyi koymak, işin teknik ve işletme sorumluluklarını yüklenmek onlara aitti. Buna karşılık şirketin üst kademe memurları ve yönetim kurulu üyeleri olarak görünen gangsterler, polisi ve politikacıları satın almak, kamyon kaçıranlarla, bölgeye el atmak isteyen öteki gangsterlerle savaşmak, işler ters gittiği takdirde kanuni sorumluluğu yüklenmek durumundaydılar. Chicago'nun en önde gelen bira fabrikatörlerinden biri tanınmış ve zengin bir ailenin çocuğu olan Joseph Stenson'du. Üçüncü yolu seçti kendisi. Üç ağabeyinin itirazlarını aldırmayarak Terry Dragon ile Frankie Lake'i sahibi olduğu 5 bira imalathanesine Gambrinus, Standard, George Hoffman, Pfeiffer ve Stage ortak etti. 1920 yılının başlarında Torrio 4. ortak olarak katıldı işletmeye ve Stenson'un desteği sayesinde 4 başka bira imalathanesinin West Hammond, Manhattan, Best ve Zeeben ve birkaç viski çekim evinin kontrolünü ele geçirdi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 150.